Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 40. Ayrım 6. Bölüm 15 Temmuz 1974 16 Ağustos 1974 15 Temmuz 1974 Pazartesi. Sabah Rum kesiminden silah bir süre sonra da top sesleri duyuldu. TMT geniş bir darbeci grubunun Makaryos'u devirdiği bilgisini almıştı. Ankara'ya haberi verdi. Kıbrıs'ta darbe oldu. Makaryos devrildi. Başpiskopos'un öldürüldüğü bildiriliyor. Cambaz Makaryos yine telden düşmüştü. Bu kez tepe taklak düştüğü anlaşılıyordu. EOKB ve Atina'dan gelen ekipler Apollon adlı darbe planını uygulayarak Makaryos'un sarayını basmış, korumalarla çatışmış, sarayı top ateşine tutmuşlardı. Makaryos'un öldüğünü söyleyenler de, sarayın arka kapılarından birinden kaçmayı becerdiğini söyleyenler de vardı. Darbeciler hızla radyoya ve haberleşme sistemine el koymuşlardı. Radyo marşlar çalmaya, sık sık Makaryos'un öldürüldüğünü bildirmeye başladı. Rum radyosunun adı Elen ya da Yunan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sesi olmuştu. Sancaktarlıklar bayraktarlığa telsizle bağlıydı. Her yandan bilgi geliyordu. Makaryosçularla darbeciler arasında çatışmalar başlamıştı. Şiddetlenerek sürüyordu. Birçok ölü ve yaralı vardı. EOKB'cilerin bazı yerlerde Makaryosçuları öldürüp iş makinelerinin açtığı derin çukurlara topluca gömdükleri öğrenilecekti. Dipnot 321. Papatsestos darbeden hemen sonra darbecilerin öldürdüğü 127 kişiyi gömdüğünü, çukura atılıp üzerine toprak yığılanlardan birinin canlı olduğunu anlatmıştır. Konuşması ilk kez Atina'da çıkan Taneia gazetesinde, 28 Şubat 1976'da da Kıbrıs gazetelerinde yayınlanmıştır. Pierre Oberlin, Bela Peyze giden yol, sayfa 129. Denktaş, Büyükelçi Asaf İnhan, Bayraktar Kurmay Albay Arif Er Yılmaz acele Büyükelçilik'te toplandılar. Bir olay çıkacağı belliydi. Bu nedenle şaşırmamışlardı. İç hesaplaşma bittikten sonra EOKB'nin ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Türklere yöneleceğini düşünüyorlardı. Denktaş'ın radyo aracılığı ile Türklere "Bu Rumlar arası bir olaydır, sakın karışmayınız" demesi yararlı olacaktı. TMT sancaktarlıkları uyaracak, sonra seferberlik ilan edecekti. Yedeklerin katılımı ile 5000 olan mücahit sayısının bütün Kıbrıs için 2 katını geçeceği tahmin ediliyordu. Her yerde bir saldırıya karşı hazırlıklı olunacaktı. Türkiye müdahale ederse Rum birliklerini çatışarak oyalayacak, birleşip de çıkarma yapan Türk birliğine saldırmalarını engelleyecek, hiç olmazsa geciktireceklerdi. Askeri hareketler hakkında sancaktarlıklara telefonla, olmazsa habercilerle sürekli bilgi vereceklerdi. Denktaş radyoda konuşma yapmaya gitti. Ötekiler işlerine döndü. Türk alayı bir savunma hattı hazırlamıştı. Rumlar da, barış gücü de bu hattı biliyordu. Bu nedenle bilinen hattın 1-1,5 kilometre önünde gizlice yeni bir savunma hattı daha hazırlanmıştı. Barış gücünün bu kesime girmesi engellenecekti. Değişikliklere, hele güçlendirmeye izin vermiyordu. Bu hattı sessizce güçlendirmeye koyuldular. TMT aldığı bilgileri hiç bekletmeden Ankara TMT merkezine Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı General Kemal Yamak da genelkurmaya bildiriyordu. Büyükelçi Asaf İnhan'ın mesajları Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Ecmel Barutçu'ya ulaşmıştı. Saat 9.15'ti. Büyükelçilik ilk mesajdan sonra ek bilgiler de vermişti. Darbeyi Junta'nın yaptırdığı anlaşılıyordu. Kıbrıs sorununu iyi bilen Ecmel Barutçu, bu darbenin Enosis'le sonuçlanacağını gördü. Durumu hemen bakanlığın ilgili birimlerine bildirdi. Bu bilgiyi çok acele başbakana da bildirmeliydi. Bu dakikalarda dünya ajansları da darbe haberini vermeye başlamışlardı. Amerika Birleşik Devletleri afyon ekiminin yasaklanmasını istemiş, Nihat Erim de kabul etmişti. Ecevit ve Erbakan, afyon ekimi ile geçinen on binlerce aileyi düşünerek sıkı bir disiplin altında afyon ekimini başlatma konusunda anlaşmışlardı. Bu karar Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kızdırmıştı. Bir Amerikalı yönetici İstanbul'un tahrip edilmesini, bir gazeteci Türkiye'nin bombalanmasını istemişti. Ecevit bugün Afyon'a ve Denizli'ye giderek köylülerden afyon kaçakçılığı ile mücadelede devlete yardımcı olmalarını isteyecekti. Başbakan uçağa binmek için Etimesgut'a gidiyordu. Dışişleri Bakanı Turan Güneş Çin'deydi. Turan Güneş'e Milli Savunma Bakanı Esat Işık vekalet ediyordu. O da başbakanı geçirmek için havaalanı yolundaydı. Barutçu Etimesgut havaalanı telefonunu bir saatlik bir uğraştan sonra düşürebildi. Zorlukla başbakanın özel kalem müdürünü buldu. Ecevit'e vereceği bilgi vardı. Telefona önce Esat Işık geldi. Bilgiyi önce bakana, sonra telefonu alan Ecevit'e verdi. Ecevit sükunetle dinledi. Türklere saldırı gibi bir olay var mı? Öyle bir haber almadık efendim. Ecevit teşekkür etti. Sesi pürüzlenmişti. Erbakan da havaalanındaydı. Ecevit aldığı bilgiyi yardımcısı Erbakan'a aktardı. Ben çabuk dönmeye çalışacağım. Siz bakanları toplayarak durumu izleyiniz ve değerlendiriniz dedi. Saat 11.15'te uçağa bindi. Uçaktaki gazetecilerle kısa konuştu. Yerine oturup içine kapandı. Olayı değerlendirmeye çalıştı. 1962'den beri milletvekili ve bakan olduğu için Kıbrıs sorununu bütün aşamaları ile yaşamıştı. Parti genel sekreteri olarak İnönü'nün Kıbrıs konusundaki tutumunu da iyi bilmekteydi. Başbakan olur olmaz dışişleri yetkililerinden toplu bilgi almış, genelkurmayla da görüşmüştü. Afyon'a kadar olumlu, olumsuz her olasılığı düşünüp değerlendirdi. Savaş olasılığı içini titretiyordu. Genelkurmay Başkanı İstanbul'da, Deniz Kuvvetleri Komutanı Mersin'deydi. Kıbrıs'taki olayı öğrenince hemen Ankara'ya döndüler. Hiç vakit yitirmeden harekat merkezinde toplanıldı. Toplantıya kuvvet komutanları, kuvvetlerin kurmay başkanları ve ilgili daire başkanları katıldı. Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı General Kemal Yamak, TMT'den ve değişik kanallardan alınan bilgileri sundu. Durum kritikti. Bu olay protesto ile, uyarı uçuşları ile geçiştirilecek bir olay değildi. Orduya iş düşecekti. Yunanistan, Türkiye'nin güneyine inmemeliydi. Yeni hükümet bu durumun tehlikesini bilmiyorsa hemen uyarılmalıydı. Tehlikeyi bilen ya da öğrenen hükümet büyük olasılıkla müdahale kararı alırdı. 24 saat, 48 saat ve 8 gün hazırlık isteyen 3 ayrı plan vardı. Dipnot 322. Mehmet Ali Birand. 30 sıcak gün. Sayfa 21. 24 ve 48 saatlik hazırlıkla yapılacak ani küçük müdahale planları bir yana bırakıldı. Geniş çaplı bir müdahaleye gerek vardı. 8 günlük hazırlık isteyen Yıldız planı son duruma göre bir daha incelendi. Rumların Türk ordusunun çıkarma yapacağı yerin Magosa'nın kuzeyi olduğunu öğrendikleri kesin olarak saptanmıştı. Dipnot 323. Muzaffer Sever, Emekli Kor General, 20 Temmuz 1974, Kıbrıs, Bitmeyen Gece, Sayfa 37. Bu yüzden bir süredir yeni çıkarma yerleri araştırılıyordu. Bu araştırmayı hızla sonuçlandırmalıydı. Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş açması da uzak bir olasılık değildi. Cuntacıların maceracı oldukları anlaşılmıştı. Böyle bir delilik yapabilirlerdi. Ege gerginliği dolayısıyla birçok önlem almışlardı. Yeni önlemler alınacaktı. Bayraktarlık'tan kuzey kıyısındaki plajlar hakkında son bilgiler istendi. Ecevit, Afyon'da, Zafer Anıtı'nın önündeki alanda on binlerce Afyonlu ve Afyon üreticisine sesleniyordu. Değişmez kıyafeti içindeydi. Mavi gömlek, Ecevit kasketi. Kıbrıs için şöyle dedi. Kimse Kıbrıs'taki kargaşalığı fırsat bilerek Türklerin haklarına dokunmaya kalkışmasın. Hiçbir oldu bittiği kabul etmeyiz. Türklerin haklarına el sürdürtmeyiz, sürdürtmeyeceğiz. Bu sırada Rum Radyosu, Cumhuriyet'in yeni cumhurbaşkanını açıklıyordu. Nikos Samson. Şu katil gazeteci, Omorfo kasabı. Junta, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı için bu iki eli kanlı, son hücresine kadar Türk düşmanı çeteciyi uygun bulmuştu. Bu seçim, Junta'nın budalalığını gösteriyordu. Nikos Samson, radyoda bir konuşma yaparak, bu olayın bir iç olay olduğunu, kimseyi ilgilendirmeyeceğini, Türklerin kaygılanmalarını gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi. Sesi bile mide bulandırıyordu. Denktaş, öfke içinde Büyükelçiliğe koştu. Bayraktar da gelmişti. Toplantıya Büyükelçilik Müsteşarı da katıldı. Anayasa, bütünüyle yok sayılmış, Junta'nın emriyle çetenin kararları yürürlüğe sokulmuştu. Makaryos'un Enosis konusundaki uzun vadeli, sinsi tutumunun yerini, şimdi Junta'nın hırsı ve Nikos Samson'un aceleciliği alacaktı. Yeni Rum yönetimi adaya egemen olur olmaz Enosis kararı verebilir, Yunanistan'da hemen kabul edebilirdi. Sonra neler olmazdı ki? Denktaş büyük birikimi ile geleceği görmüştü. Ecevit'e bir mesaj yollayarak, Enosis için son adımın atıldığını, müdahaleden başka çare olmadığını bildirdi. Hiçbiri Ecevit hakkındaki düşüncesini yüksek sesle belirtmedi. Fakat hepsinin Kıbrıs sorunu bakımından Ecevit konusunda tereddütleri vardı. Hiçbiri Ecevit'i yakından tanımıyordu. Şair, kibar, barışçı, başarılı bir politikacı olduğunu duyup okumuşlardı. Oysa bu çok kritik durumda kararlı, ödün vermez, müdahale yanlısı, Amerika'ya direnebilecek bir başbakana ihtiyaç vardı. Bir liderden çok özel nitelikler isteyen bir olay yaşanmaktaydı. Nikos Samson'un cumhurbaşkanı olduğu haberi, valilikte Ankara ile bağlantı halinde kalan Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit'e bildirildi. Birgit, miting alanına koştu. Kalabalığı yararak kürsünün önüne kadar sokulmayı başardı. Konuşma biter bitmez haberi verdi. Ecevit, Denizli'ye gitmiyoruz. Yurttaşlardan özür dilesinler. Ankara'ya dönüyoruz. Hemen, dedi. Bu sırada dışişlerinde de geniş bir toplantı yapılmaktaydı. Değerlendirme sonunda durum her bakımdan müdahaleyi gerektirecek nitelikte görüldü. Bu toplantı sürerken Ecevit dönüş yolundaydı. Ankara'ya inince Genelkurmay'a gideceğini bildirmişti. Uçuş boyunca yine içine kapandı. Ara sıra küçük kağıtlara not alıyordu. Sonunda daha acılı, çok ölümlü, uzun sürecek bir kargaşalık süreci yerine, kısa zamanda bitecek, barış amaçlı bir savaşı göze almanın daha insanca olacağını düşündü. Uçak Etimesgut alanına indiği zaman artık kararını vermiş, rahatlamış, programını da çizmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar da hava alanında başbakanı bekliyordu. Ecevit, Esat Işık ve İçişleri Bakanı Milli Selamet Partili Oğuzhan Asiltürk'ün de Genelkurmay'a gelmelerini istedi. Milli Selamet Partisi'nin her girişimden haberli olmasına dikkat ediyordu. Kendisi Sancar'ın arabasına bindi. Başkana döndü. İlk görüşmemizde ordumuzun Kıbrıs'la ilgili her göreve hazır olduğunu söylemiştiniz. Sayın Başkan, bir daha sormak istiyorum. Hazırız değil mi? Genelkurmay Başkanı güven veren bir sesle yanıtladı. Hazırız Sayın Başbakanım. Bizi müdahaleden alıkoyacak önemli bir eksiğimiz yok. Dipnot 324. Ordunun bu düzeye gelmesi, Genelkurmay'ın kararlılığı, İnönü ve Demirel'in desteği ile gerçekleşmiştir. Ordu, 10 yıl süren ve her iktidarca izlenen bir kararlılıkla bu düzeye ulaşmıştı. Konuşarak Genelkurmay'a geldiler. Harekat merkezindeki ikinci başkan, kuvvet komutanları, kuvvetlerin kurmay başkanları ve daire başkanları bekliyorlardı. General Kemal Yamak, Kıbrıs'tan ve çeşitli kanallardan alınan son bilgileri de aktardı. Darbe olayına Yunan alayının da karıştığı anlaşılmıştı. Ecevit, generali büyük bir dikkatle not alarak dinliyordu. Konuşma bitince düşüncesini açıkladı. Bu bilgiler de gösteriyor ki garanti antlaşmasına göre müdahale hakkımız doğmuş bulunuyor. Müdahale ile ilgili maddeyi çalıştırmak için İngiltere ve Yunanistan ile görüşmek şart. Darbeyi yaptıran Yunanistan. Onun için onunla görüşmeye gerek yok. Fakat İngiltere ile görüşmek zorunlu. Bunu yazışarak yaparsak çok zaman kaybederiz. Londra'ya gideceğim ve İngiliz Başbakanı ile konuşacağım. Ertesi gün döneceğim. Darbeciler yönetime iyice yerleşmeden, Enosis'i ilan etmeden önce harekete geçmeliyiz. Bu bakımdan zamanla yarışmamız gerek. Sizin hazırlık için ne kadar zamana ihtiyacınız var? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı, hazırlık için planın öngördüğü 8 günden daha uzun bir süre istedi. Çünkü çıkarmanın başarılı olması için prova yapılması şarttı. 8 günlük süre provayı içermiyordu. Ecevit 8 günü bile uzun bulmuştu. O kadar bekleyemeyiz. Bu süre kısaltılamaz mı? Genelkurmay Başkanı, kısaltmanın yaratacağı sorunları, zorlukları göze almak şartıyla süre belki 1-2 gün kısaltılabilir dedi. Ecevit mendiliyle terini sildi. Askerlikten anlamam. İşinize karışmam. Ordumuza güvenim tamdır. Şartlar gereği sizlerden hazırlık süresini mümkün olabildiği kadar kısaltmanızı rica ediyorum. Tek isteğim bu. Geri kalan hususlar sizin yetkiniz içindedir. Gerekli önlemleri almaya başlayın. Ayağa kalktı. Bütün komutanlar da ayağa fırladılar. Kolay gelsin. Ben de bakan arkadaşlarla çalışayım. Başbakanı arabasına kadar geçirdiler. Komutanlar bir şeyi fark etmişlerdi. Bu genç başbakan kesin kararlı görünüyordu. Ödün vermeyecek gibiydi. Çabuk sonuç almak için pratik bir program tasarladığı anlaşılıyordu. Orduya güveniyordu. Komutanlar da başbakana güven duymuşlardı. Karşılıklı güven duymanın morali içinde işe sarıldılar. Kesin gizlilik kararı ve önlemleri alındı. Hazırlıklardan sadece ilgililerin bilgisi olacaktı. Çalışma saati sonunda herkes genelkurmaydan her zamanki gibi ayrılacak, geride sadece az sayıda ilgili subaylar kalacak, geceleri harekat merkezinde çalışmaya devam edeceklerdi. Buranın dışarıya açık pencereleri yoktu. Hiçbir odada ışık yakılmayacaktı. Kuvvet komutanlıklarında da bu usule uyulacaktı. Sonra hazırlık süresini kaç gün kısaltabileceklerini görüşmeye başladılar. Büyük plana göre Kıbrıs'a bir kolorduya yakın kuvvet çıkarılacaktı. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ortaklaşa yapacakları, helikopterlerin ve paraşütçülerin, SAT ve SAS timlerinin katılacağı, karmaşık ve deniz aşırı bir savaşa hazırlık birkaç güne sığdırılabilir miydi? Dipnot 325. Deniz komandoları SAT ve SAS birimlerinden oluşur. SAT, sualtı taarruz, SAS, sualtı savunma anlamına gelmektedir. Merkezleri İstanbul, Boğaziçi, Çubuklu'dur. Fakat başbakan da haklıydı. Türkiye zamanla yarışmak zorundaydı. Öyleyse doğacak sorunları göze alarak süreyi kısaltmak gerekiyordu. Genelkurmay orduyu bir yandan Kıbrıs'a çıkarma yapmaya, bir yandan da Yunanistan'ın açması olası savaşa hazırlamak zorundaydı. Ege'de yapılan Deniz Kurdu 1974 adlı büyük tatbikat bitmek üzereydi. Donanmanın büyük kısmı ve deniz komandolarının yarısı oradaydı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 286. Devamı 41. ayrımda.